Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Soğuk Savaş'ta ekonomideki ve nükleer silahlardaki rekabet olacak. Sizi gömeceğiz. Nikita Khrushchev 1956 yılında yaptığı bir konuşmada batılı ülkelere hitaben sosyalist sistemin kapitalizmin sona erdireceğini iddia ediyordu. Aynı sene Sovyet uzay programı başlayacak ve sonraki sene dünyanın ilk uydusu Dünya yörüngesine Sovyetler tarafından gönderilecekti. Dönemin başkan yardımcısı Richard Nixon ve Khrushchev arasında geçen Moskova'da düzenlenen 1959 Amerikan fuarında meşhur mutfak tartışmasında Khrushchev, Amerika'nın bir gün komünist olacağını iddia ederken Amerikalılar bir Amerikan işçisinin sahip olabileceği buzdolabı, fırın gibi mutfak aletlerini göstererek Amerika'nın kazanacağını söylüyorlardı. Her iki tarafta rekabetin savaş dışı her alanda olması gerektiği konusunda anlaşmışlardı. Barışçıl rekabet demek, ekonomik rekabet demekti. Kapitalizm ve sosyalizmin rekabeti. Soğuk savaş tarihi bir nevi ekonomi tarihidir. Sovyetlere göre merkezi planlanmış bir ekonomi bloğu Doğu'yu kapitalizmin sahte cazibesinden koruyacaktı. Amerikalılara göre Amerikan desteğiyle gelişen Batı bloğu özgürce engel olmadan aralarında ticaret yapabilecekti. İngiliz sömürge imparatorluğunun zayıflaması, Hitler Almanyası'nın çökmesi ve Japonya'nın Asya'da yenilmesiyle ortaya çıkan boşluğu Amerika dolduracaktı. Sovyetler ise Almanya'dan ele geçiren ülkeleri sosyalist bloğa dahil etmişti. Batı bloğunda ekonomik ideoloji sürdürülebilir ekonomik büyüme üzerine kurulmuştu. Verimlilik politikaları önem arz ediyordu. New Deal ekonomistleri 1940'ların sonunda teknolojik inovasyonun günden güne gelişeceğinin sözünü veriyorlardı. Daha az gelişmiş ülkelerde bir baraj yapımı veya demir çelik tesisi büyük bir başarı olarak görülüyordu. Gene de tüm ülkelerde kapitalizm Darwinist'in ekonomiyi etkilemişti. Eski protestan çalışma ahlakının yerine kapitalist çalışma disiplini gelmişti. Soğuk savaş uzun soluklu, disiplin gerektiren ekonomik bir rekabetti. Her iki düzende de sanayileşme çok önemliydi. Fordist üretim bandı ve makineleşmeyle yapılan toplu üretimin önemi savaş zamanı üretimde kendini göstermişti. Savaş sonrası düzende de Fordizm önemini sürdürüyordu. Ancak 1960'larda dünya genelinde işçi grevleri ve sendika faaliyetleri görülüyordu. İşçi haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyorlardı. Ayrıca Amerika'da siyahilerin eşitlik talepleri 1960 ve 70'lerde iş çalkantılara sebep oluyordu. Geleneksel çiftçi sınıfı yavaş yavaş kayboluyordu ve sanayileşme ve şehirleşme ülkeleri ve sınıfsal düzeni değiştiriyordu. Batı ülkelerinde tarımdaki makineleşme, çiftçilerin zenginleşmesine yol açıyor ve üretim fazlası veren bu çiftçiler ürünlerini daha az gelişmiş ülkelere satabiliyordu. Soğuk Savaş'ın getirdiği en önemli olgulardan biri çalışmaydı. Çalışmak, yeni yaşam tarzları, tüketimin artması, şehirleşme ve ülkeler arası göçler bu dönemin öğeleriydi. Soğuk Savaş başladığında televizyon siyah beyazdı ve bittiğinde renkli olacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın işgalinden sonra Almanya'dan savaş tazminatı alma konusunda anlaşmazlıklar çıkmıştı. Önce 20 milyar dolar alınması ve yarısının Sovyetlere verilmesine karar verildiyse de sonra 10 milyara indirildi ve Alman sanayi üretiminden pay alarak zararların karşılanmasına karar verildi. İngiltere ve Amerikan kontrol bölgelerinin birleştirilmesi Sovyetlerin Almanya'yı ikiye bölüneceği konusunda endişeye sevk etmişti. Amerikalılara göre birleşmiş bir Almanya bir bütün olarak komünist tehdit altında kalabilirdi. İki taraf da birbirine şüpheyle yaklaşıyordu. Almanya'nın bölünmesi, Avrupa'nın da bölünmesi anlamına geliyordu ve Amerikalılar kendi payına düşen Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin kalkınmasına başlamıştı. Marshall yardımları çerçevesinde 14 milyar dolar destek verildi. Bu rakam Amerikan gayri safi milli hasılasının %2'siydi. Yapılan yardımlar Avrupa'nın tekrar ayağa kalkmasını sağladı. Sovyet kontrolündeki Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet baskısından dolayı bu yardımlardan yararlanamadı. Doğu bloğu merkezi devlet planlamaları ışığında Sovyet ihtiyaçlarının üretimini yapmaya başlamıştı ve birbirleriyle ticaret yapıyorlardı. Batı'da Marshall planı vardı, Doğu'da Comecon. İngiltere'de yaşadığı ekonomik zorlukları Amerika'nın yardımıyla atlatabilmişti. İngiltere ve Fransa'nın deniz aşırı sömürgelerde güçlerini kaybetmeleri bu bölgelerin komünist tehdide karşı korunması görevini de Amerika'ya vermişti. Orta Doğu'da petrolün korunması da önemliydi. Suudilerle birlikte kurulan Aramco, İran'da kurulan BP önemli aktörlerdi. İran'da Başbakan Musaddık'ın BP'yi millileştirmeye çalışması CIA önderliğinde tertiplenen bir darbeyle engellenmişti. Musaddık devrilmişti ve Şah Rıza Pehlevi İngiliz ve Amerikan çıkarlarıyla uyumluydu. Petrolün kontrolü büyük güç olmak için çok önemliydi. Üçüncü dünya ülkeleri ham maddenin kontrolü ve Sovyetlerle rekabet bakımından yeni bir sahneydi. Örneğin Sovyet desteğiyle Mısır'ı Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi Sovyetler açısından bir zaferdi. Rakamlardan konuşacak olursak 1936-1955 yılları arasında Doğu Almanya GNP'si %10 artarken Batı Almanya'nınki %80 artmıştı. Gene Almanya için 1950-55 yılları arasına bakarsak Doğu Almanya'nın %40, Batı Almanya'nın %63'tü. Batı Almanya Marshall yardımlarından faydalanıyorken Doğu Almanya'nın üretimi Sovyetler tarafından savaş tazminatı olarak alınıyordu. 1990'da birleştiklerinde Batı Almanya Doğu Almanya'dan iki kat daha iyi durumdaydı. Askeri harcamalara bakarsak 1947'de İngiltere GDP'sinin %10'u, Amerika'nın %5'ini, 1948'de İngiltere'nin %7'si, Amerika'nın %5'i kullanılıyordu. Kore Savaşı'nda Amerika %15'e çıkarmıştı, İngiltere %10,5, Fransa %12'ye çıkmıştı. Fransa'nın Vietnam'daki mücadelesi dolaylı olarak Amerika tarafından finanse ediliyordu. Sovyetlerin ise askeri bütçesi %20 idi ve ekonomi üzerine büyük bir yüktü. Bugünkü incelememiz gereken bir diğer bölüm, 1962'de iki dünya devinin savaş eşiğine geldiği Küba füze kriziydi. Ve bu Küba füze krizinin krizden sonra nasıl yumuşama döneme girdiğini takip edeceğiz. Ve detente dediğimiz bu yumuşama dönemi 1972 uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırmasını öngören SALT 1 anlaşmasıyla taçlanacak. Ancak 1979'da Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi üzerine ilişkiler tekrar girilecek ve SALT 1 anlaşmasının devamı olan SALT 2 onaylanmayacaktı. Her ne kadar her iki ülke arasındaki diplomasi kanalları açılmış ve diyalog yolu kullanılmaya başlandıysa da farklı coğrafyalarda özellikle 3. Dünya dediğimiz eski sömürge ülkelerinde aralarındaki rekabet yer yer sıcak çalışmalarına devam ediyordu. Küba'nın dünyayı savaşa sürükleyeceğini kimse tahmin edemezdi. 19. yüzyılın sonunda İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan beri Küba Amerika'nın himayesindeydi ve 1930'lardan beri diktatör Fulgencio Batista tarafından yönetiliyordu. Batista halkın gözünde Amerikan işgalcilerinin kuklası ve baskının sembolüydü. Halkın sesi genç bir avukat olan Fidel Castro ve gerilla savaşçıları Fidelistalar olacaktı. Yıllar süren gerilla savaşından sonra nihayet Ocak 1959'da Havana'yı ve iktidarı ele geçirdiler. Castro Amerika'nın kendisini devirebileceğinden korkuyordu. Bu yüzden Sovyetler ile yakınlaşmak istedi. 1961'de CIA liderliğinde devrim sonrası Küba'dan kaçmak zorunda kalan bir grup Kübalı Küba'yı işgal etmeye kalkıştı. Domuzlar körfezi çıkartması dediğimiz olayda neredeyse bütün işgalciler öldürüldü. Bu olay hem Küba'da hem de diğer Latin Amerika ülkelerinde Amerika'ya karşı öfkenin artmasına sebep oldu. Bu olayla birlikte Castro Sovyetler ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu anlamıştı. Sovyetler yardım karşılığında Küba'ya Amerika ana kıtasını vurabilecek menzilde nükleer başlıklı füzeler yerleştirmeyi talep etti ve bu talebin kabul edilmesiyle 1962 yazında füze ve altyapı malzemeleri Küba'ya gelmeye başladı. Operasyon gizlilikle sürüyordu ancak Amerikan casus uçakları U-2'ler uçaklar havadan gözlem yapıyordu ve Başkan Kennedy kriz yönetmek için danışmanlarından EXCOM isimli özel bir ekip oluşturdu. Tüm Sovyetlerin yaptığı hazırlıklar bu casus uçakları tarafından yakalanmıştı. Birçok senaryonun tartışılmasından sonra Amerika Küba'yı denizden bloke etmeye karar verdi ve 22 Ekim'de Kennedy televizyondan halka krizi açıkladı. Denizden yeni bir malzeme gelmesine engel olunacaktı ve Küba'ya gelen ve yerleştirilen füzelerin kaldırılması talep ediliyordu. Sonraki birkaç gün dünya nükleer savaşın eşiğine geldi. Kennedy, Amerikan birliklerine Küba'yı işgal etme emri vermek istiyordu. Castro ise 250 bin Kübalı'nın savaşa hazır olduğunu bildiriyor ve Küba'daki Sovyet füzeleri kırmızı alanda fırlatılmayı bekliyordu. Amerikan halkı panik halindeydi ve kendilerine sığınaklar yapıyorlardı. Avrupa ülkeleri de Sovyet nükleer saldırısından dolayı endişeliydi. Yüksek gerilimle birlikte en sonunda kriz çözüldü. 26 Ekim'de Sovyet lideri Kuruşçev Küba'dan füzeleri çekmeyi karşılığında Küba'nın işgal edilmeyeceğinin garantisinin ve Türkiye'de konuşulu Amerikan füzelerinin kaldırılmasını teklif etti. 27 Ekim'de Amerikan casus uçağı Küba hava sahasında düşürülünce tansiyon tekrar yükseldi. Aynı gün Kennedy'nin kardeşi ve danışmanı Robert Kennedy, Sovyet Büyükelçisi ile gizlice anlaştı ve Sovyetlerin teklifi kabul edildi. Türkiye'deki füzelerin kaldırılması gizli tutulacaktı. Bir gün sonra Sovyetler Küba'dan füzelerin kaldırılacağını duyurdu ve füzeleri geri götürdü. Kriz aşılmıştı. Ancak iki tarafta nükleer kapasitelerini arttırmaya devam ediyordu. Gene de tüm dünya şu gerçeği anlamıştı. Karşılıklı kesin yıkım. Her iki tarafta olası bir savaşta birbirlerini yok edebileceği gerçeğini karşılıklı caydırıcılığı getirmişti. Bu yüzden bu doktrinin getirdiği en önemli gelişme iki devletin birbirleriyle nükleer bir savaşa girmeyeceğiydi. Bu yüzden iletişim kanallarının gelişmesi için ne gerekirse yapılmalıydı. 1963'te iki ülke başkanı arasında direkt telefon hattı kuruldu. Birkaç ay sonra nükleer deneme yasağı anlaşması imzalandı. Bundan sonra nükleer bomba denemeleri açık havada yapılmayacaktı. Gerekirse yer altında yapılacaktı. Kennedy yaşasaydı ilişkiler daha mı iyiye giderdi sorusuna net bir cevap veremiyoruz. Kennedy'nin Berlin ziyaretinde Berlin duvarını göstererek komünizmi esaretle özdeşleştirmesi örneğinde olduğu gibi çekişme sürüyordu. Ama Kennedy, Vietnam'a Amerikan askeri göndermek istemiyordu ve ilişkiler nasıl devam ederdi bilmiyoruz. Sovyet tarafında da Kruşçev'in Küba'dan füzeleri çekmesi parti içinde geri adım olarak görülmüştü ve muhalefetin baskısı sonucu Leonid Brejnev iktidara geldi. Yeni lider, Sovyet nükleer kapasitesinin artırılmasını ve Amerika ile boy ölçüşebilecek bir kapasiteye gelmesini istiyordu. Gene de nükleer silahların artması doğru orantılı olarak nükleer savaş çıkma ihtimalini düşürüyordu. Bu yüzden nükleer silahların niteliği ve niceliği iki ülkenin birbirinin üstünlüğünden ziyade diğer ülkelere karşı üstünlüklerini pekiştiriyordu. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde Küba füze krizi sonrası Amerikan ve Sovyet dış politikalarındaki değişime tanık olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.